İklim için.
Paris zirvesine doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi.
Hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Murat Can Tombil.
Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator girişiminin katkıları.
Günaydın, 94.9 Açık Radyo'da İklim İçin'i dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara.
Ben Can Tombil.
Ben Ömer Madra.
Bugün iki konuğumuz var. İstanbul Politikalar Merkezi Mercator Stiftung Vakfı Direktörü Profesör Doktor Fuat Keyman ve İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı ve Açık Radyo Programcısı Ümit Şahin bizimle birlikte.
Hoş geldiniz.
Merhabalar.
Hoş geldiniz.
Geçen hafta Pelin Cengiz'le birlikte partilerin seçim bildirgelerindeki iklim ve ekoloji vurguları üzerine konuşmuştuk. Bu hafta bu konu üzerinden konuşmaya devam edeceğiz. Malum seçimlere çok az bir süre kalmışken ne kadar iklim diyorlar, ne kadar demiyorlar. Fuat Hoca ve Ümit Hoca'dan bilgileri alacağız.
Diyorlar mı? Pek demiyorlar gibi gözüküyor ama.
İklim kelimesi bile bazılarında geçmiyor.
MHP programında çok fazla geçiyor. Ben ona baktım ama iklim değişikliğiyle hiç ilgisi olmayacak şekilde. Yatırım iklimi,
Arge iklimi,
siyasi iklim gibi şekilde geçiyor. Yani çok kısa beyanname üzerinden çok kısa bir şey söyleyerek başlatacak olursak konuşmayı, iklim değişikliğinin genel olarak, politik olarak bahsedildiği temelde iki program var denebilir. Bir tanesi AK Parti'nin programı, bir tanesi de CHP'nin programı. Bu iki parti dışında iklim değişikliğinden, yani gerçek anlamda bahseden, bir şeyler söyleyen bir parti programı yok denebilir. Hani Saadet Partisi, BBP şeyinin, Milli İttifak, onun programında birkaç cümle var. Onun dışında sanırım yok.
Evet.
Kısa özeti bu. Ama tabii asıl burada tartışmamız gereken herhalde seçimlerde bunun gündem olup olmaması, değil mi? Yani beyannamelerde yer alıp almamasından daha önemli olan şey bu.
Esasında sadece seçimler değil, daha önce katıldığım bu programda G20'den ve Paris zirvesinden konuşmuştuk. Zaten programın da amaçlarından biri Türkiye'yi Paris'e hazırlamaktı. Ben geçen haftalarda, yani bu son 10 yıl içinde hem Uluslararası Enerji Ajansı'nın başına geçen Fatih Birol'u hem de G20'yi götüren Sayın Ali Babacan'ı dinledim. Esasında seçimler kadar bu G20'nin de göbeğine oturtulan bir iklim sorunu var ilginç bir şekilde Türkiye tarafından. Bildiğimiz gibi de G20'nin bu seneki liderliğini Türkiye yapıyor. Arkasından Aralık'ta Paris zirvesi var. G20'nin de gelecek yılki liderliğini Çin yapıyor. Paris zirvesinde de Amerika ile Çin arasındaki bir anlaşma olacak mı? Bu iki derecenin altta kalma ile ilgili bir takım kararlar alınacak mı? Bunlar çok önemliyken hem Fatih Bey hem Ali Bey, yani bu Türkiye'deki seçimlerdeki iklim konuşulmaması kadar G20'ye hazırlanırken Türkiye'nin hiç G20 ile ilgilenmemesi. Yani hakikaten Fatih Birol çok endişeli olaraktan, ki o konuşmanın başlığı G20'ye giderken Türkiye'de enerji, ekonomi ve iklim değişikliğiydi. Ali Babacan Bey de konuşmasında ekonomi ağırlıklı yaptı ama iklim değişikliğine bahsetmedi. Fakat böyle bir durum var. Yani benim ilgimi çeken esasında bu seçimlerin bir özelliği de mesela CHP'nin de yapmış olduğu strateji değişikliğiyle ekonomi muhalefet partilerinin çok gündemine geldi. Ve ekonomi gündemine gelirken hakikaten yani emeklilerle ilgili sorunlar, asgari ücret, sosyal adalet, bunlar çok önemli ama iklim değişikliğiyle ilgili yapılan çalışmalara baktığımız zaman, sizler de bu programda yapıyorsunuz. Esasında yani iklim değişikliğiyle ilgili çalışmalar da asgari ücret kadar, emeklilerle ilgili sorunları çözme kadar hayati, ivedi. Yani asgari ücret ile o anlamdaki sosyal adalet ile iklim değişikliğine bağlı oluşturulacak sosyal adaleti birbirimizden ayıramıyoruz. O yüzden de ben mesela bu seçimlerde en azından muhalefet partilerinden bu ekonomiyi, örneğin MHP'de Ekmelettin Bey'i, eski Merkez Bankası Başkanı Dursun Bey kadrosuna kattı. O anlamda yani ekonomiyle ilgili bir şeyler söylüyor. Fakat ekonomiyle ilgili söylenenler sadece asgari ücret ve emeklilik ve onlarla ilgili belli iyileştirmelerle sınırlı kalıyor. O yüzden de bu seçimler gösterdi ki bir kere daha siyasi partiler en azından ekonomiyle iklim arasındaki dengeyi kurmak ve bu bağlamda konuşma bağlamında bile yani konuşma temelinde bile biraz sınıfta kalıyorlar. Yani iklim hiçbir zaman ekonomiyi ortaya koyan partilerin bile gündeminde olmuyor. O yüzden de hakikaten sivil topluma çok önemli iş düşüyor. Bir taraftan bu seçimlerde muhalefet partileriyle reel sorunların, gerçek sorunların, toplumu, yaşamı ilgilendiren temel sorunların gündemde olduğu bir seçim stratejisi gidiyor. Fakat sanki iklim değişikliğiyle ilgili sorunlar bu reel değilmiş ya da gerçek ve gündemin merkezinde olması gereken sorunlardan biri değilmiş gibi biraz sessizlik, biraz ikinci planı atma oluyor. Tabii bunu seçimlerin doğası gereği herkes oylarını yükseltmek istiyor. O yüzden de muhalefeti en rahat şekilde cimdikleyecek, ona en rahat şekilde eleştirecek yerden vurma gibi yorumlayabiliriz ve şey diyebiliriz ya yani inşallah seçimlerden sonra buraya dönülebilir ama Türkiye'nin son dönemki pratiklerinden seçimler dışı ortamlarda da ekonomi olsa bile ekonomiyle iklim ya da hayatın sorunları yaşamın geleceğiyle ilgili iklimin önemi üzerinde bir eksiklik oldu Türkiye'de doğru ve bunu hepimiz söylüyoruz ve bunun üzerine hakikaten çalışmak gerekiyor. Yani bu seçimler onu da gösterdi bize.
Evet yani bu bütün dünyada da kısmen son belki bir yıldan beri ya da iki yıldan beri biraz aşılmaya başlanan ama aslında o İngilizceli Amerikalıların ve İngilizlerin meşhur tabiriyle odadaki fil. Evet. Gibi yani odanın ortasında koskocaman bir fil duruyor ya salonun ama kimse ondan bahsetmeme gibi bir durum var. Evet. İklim böyle bir şey. Hatta bu Naomi Klein'in kitabını okuyordum bir röportaj için. Orada şeyden de bahsediyor. Yalnız odadaki fil değil aslında filin içindeyiz hepimiz. İçinde bulunduğumuz bir filden bahsetmekte mümkün ve çok ciddi bir sorun var. Birinci konu bu maalesef ve bir de Joos Lagende ilginç bir yazı yazdı bilmiyorum gördünüz mü bu Halk Partisi'nin yeni programı Merkez ülke, merkez, şehir.
Mega kent.
Merkez kent. Türkiye aslında.
Merkez Türkiye. Onunla ilgili olarak da şöyle bir önemli bir şey söyledi. Türkiye'nin enerji politikası pahalı ve ölümcül diye iki yazı yazacak en az bildiğim kadarıyla. Birincisini daha yayınladı. Öteki daha henüz çıkmadı gördüğüm kadarıyla. Fakat diyor ki bu seçim kampanyasında tamamen unutulan şey Türkiye'nin müstakbel enerji politikası. Yani muhalefet partilerinin ülkenin nereye yönelmesi gerektiğine dair alternatif bir görüşü var mı? Yoksa tüm politikacılar temel olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin enerji politikasının ana noktalarında hemfikir mi? Fosil yakıtlara yatırım ve yenilenebilir enerjiye marjinal şov muamelesi yapmak. Çünkü bu doğruysa en az iki nedenle çok büyük hata olacaktır diyor. Para açısından doğrudan mali bir de sağlık harcamaları açısından. Geçen hafta IMF'nin fosil yakıt şirketlerinin küresel sübvansiyonlarından yılda 5,3 trilyon dolarlık yarar sağladıklarını ortaya koydu diyor. Ben de görmüş ve dehşete kapılmıştım bu rakamı. Bu her gün dakikada 10 milyon dolara eş gelen akıl almaz bir miktar. Şimdi bu mega kent projeleriyle falan devam edecek olursak korkunç bir sağlık şeyiyle de karşı karşıya kalacağız demektir. Bunu en iyi Çinliler herhalde gelecek G20'nin başkanı olan Çinliler anlayabilir.
Bu fosil yakıt şirketlerine de bir başka fil diyebilir miyiz acaba? Onlar da hortumla bütün kamu kaynaklarını çekiyorlar aslında bir yandan. Bu şeylere bakılırsa bence Fotocan'ın söylediği şeyi şuraya da bağlayabiliriz. ekonomi politikalarıyla iklim politikaları bağlanmadığı gibi ilginç bir şekilde beyannamelere bakıldığında en azından. Çünkü zaten konuşmalarda geçmiyor. Yani konuşmalara bakamıyoruz. Bildiğim kadarıyla pek demeçlerde, miting konuşmalarında, röportajlarda falan pek soru da gelmediği için herhalde konuşulmuyor. Ama beyannameye bakıldığında sadece ekonomi politikalarıyla değil, enerji politikalarıyla bile bağlanmadığını görüyorsunuz iklim değişikliğinin. Bu çok enteresan. İklim değişikliği sanki hiçbir şeyle ilgisi olmayan böyle kendi başına bir konuymuş gibi çok bu konuda çok duyarlıyız dedikleri ve çevre başlığı ya da onun yakınlarında bir yerde yer alan hatta CHP'nin programında doğa hakları kavramıyla birlikte ele alınan ama doğa hakları da her şeyden bağımsız bir şekilde ele alınıyor mesela. Yani diğer konularla soyut. Ekonomi politikalarıyla evet soyut bir mesele bu. İklim değişikliği de soyut bir mesele. Yani bu konu çok önemli. Bu konuyla ilgili her şeyi yapacağız. Ama hani diğer politikalarımızı etkilemiyor bu.
Evet.
Yani böyle bir tuhaf bir durum var. Hiçbir politikamızı etkilemiyor. Ne enerji politikamızı, ne ekonomi politikamızı, ne kalkınma anlayışımızı. Hiçbir şeyimizi etkilemiyor ama biz çok duyarlıyız ve her şeyi yapacağız. Gereken her şeyi. Yani bu nasıl bir politika yapma tarzı belki en çok bunu tartışmak
aslında,
lazım.
Bir de şey de var yani aslında kısaca parantez açarsam o yani Yost'un yazdığı ve CHP'nin de mega kentiyle ilgili bunlar... Evet. Geleceğe dönük yani çok hızlı bir küreselleşen dünya içinde yaşıyoruz. Yani zaman çok hızlı geçiyor. Ve bu bağlamda işte AK Parti'nin 2023 hedefleri var. CHP'nin mega kenti 2020'lerde kurulacak bir mega kent. Ama şimdi bu kentlerle ilgili bütün bu çalışmalarda işte CHP'nin mega kenti içinde de kullanılan kavramlar. Akıllı kent, yaratıcı kent, yavaş kent. Yani bu tür sıfatlarla bunlar tanımlanıyor ve bunlar tanımlanırken de akıllı olmanın, yaratıcı olmanın en önemli bence kıstaslarından biri de bu iklim değişikliğine karşı nasıl mücadele edeceksiniz? Ya da o öyle bir mekanda, beraber bir yaşam alanında ekonomi, iklim, adalet, birlikte yaşamayı nasıl birlikte götüreceksiniz? Ve bunun üzerine projeler falan da var. O yüzden yani sadece seçimler değil, geleceğe dönük tahayyüller ve geleceğe dönük modellerde de iklimin ve iklim politikalarının tamamıyla böyle bir G maddesi, H maddesi ya da 7. madde, 8. madde ve bir her şeyden bağımsız bir madde olarak koyulması da bana ilginç geliyor. Bu tabii şunu da gösteriyor. Yani Türkiye'de hala biz kalkınmacı bir modelle gidiyoruz. Yani burada AK Parti'yi eleştiriyoruz ama esasında HDP dahil olmak üzere bütün siyasi partilerimiz kalkınmacılar. Hala bu kalkınmacılıkla gerisinde yani bu birlikte yaşamı nasıl düşünebiliriz sorusuna çok fazla kafa yorulmuşlar. Bana ilgi çeken yani tabii Naomi Klein'in kitabı belli bir sınıf perspektifinden, değil mi? Belli bir mücadeleden, belli bir dönüşüm perspektifinden yazılan bir kitap. O anlamda da işte diğer kitapları gibi yani bundan sonraki dönemin en temel kıstasının iklim politikası ve bu bağlamda yapılacak mücadele olduğunu söylüyor. Ama öbür taraftan mesela G20 diyoruz, Paris Zirvesi diyoruz, enerji, Uluslararası Enerji Ajansı diyoruz. Yani establishment dediğimiz kurumlarda da iklime olan ilgi giderek artıyor. Şu nedenle ve bu nedenle. Çünkü artık herkes anladı ki bu iki derecenin üzerine çıkıldığı zaman biz başka bir dünyada yaşayacağız. O yüzden de yani artık herkesin buna ivede olarak, sen hep konuşmalarında açık radyoda söylersin örnekleriyle. Yani ivede ve bugün olarak hemen müdahale etmemiz gerekiyor. Buradan, bugünden bir politik üretmemiz gerekiyor. O yüzden de bana hakikaten bu seçimlerde bu kadar ekonomi ve yani ideoloji dışı konuşan muhalefet partileri içinde yani bu iklime özellikle de mesela mega kent gibi de daha ya da 2023 vizyonları gibi daha ileriye dönük modellerde hiç iklime kurucu bir nitelik verilmemesi şaşırtıcı oluyor. Endişeli daha doğrusu esas.
Evet, endişe, yani şey iki ilavede bulunabilirim. Bir tanesi yani bu mesela Kanada'nın gene Klein'in kitabında var. İşte en kredi bakımından bu kredi değerlendirme derecelendirme kuruluşlarının nezdinde en parlak yıldızlardan biri. AAA. Halbuki bu işte tar sands denilen kum petrolleri gibi başka şeylerden dolayı Kızılderili yerlilerin, Kanadalı yerlilerle yapılmış bayağı uluslararası antlaşmaları var. Ve onlar şey talep ediyor, trilyonlarca dolar bizim haklarımızı yediniz diye resmen antlaşmalara dayanarak söylüyorlar ve dolayısıyla indirmek zorundasınız. Kanada'nın şeyini mesela, kredi şeyini. Çünkü bunlar liability, borç, yani ödenemeyen borçlar olarak bakılır. Şimdi bu ciddiye alınmıyordu yakın zaman öncesine kadar ama biraz önce söylediğin gibi şimdi artık mali kuruluşlar filan dahi evet. bunları dikkate almak zorunda kalıyorlar. Çünkü büyük bir hareket de yükseliyor.
Tabii, tabii.
Her tarafında dünyanın, yani Yunanistan'da Podemos'u görüyoruz, şunu bunu her tarafta. Dolayısıyla bu dikkate alınmak zorunda kalacak büyük şey. İkinci bir nokta da gene Lahendijk'in yazısına dönecek olursak, İstanbul'da Kemerburgaz Üniversitesi öğretim üyesi Sevil Acar'ın bir araştırmasından bahsediyor. Hazine 2001-2011 döneminde, 10 yıllık dönemde kömür, petrol ve doğalgaz için tüketici ve üretici sübvansiyonlarına yaklaşık 6,9 milyar lira harcamış. Bu inanılmaz bir rakam. Yani 7 milyara varan bir sübvansiyon. Yani başka ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de diyor bu sübvansiyonlar, destekler milli ödemeler dengesi üzerinde ağır bir yük teşkil ediyor. Kaynakların yetersiz bölüşümüne yol açıyor ve verimli ve temiz enerji kaynaklarına, yatırımlara engel oluyor. Nitekim AKP döneminde en zengin %1'in servetten aldığı payın da %54,3'e çıktığı gibi korkunç büyük dengesizliklerden de bahsediliyor aynı dönem için. Yani bunların bir an önce seçimlerde konuşulmaya başlanmasında çok büyük yarar var seçimlerde.
2035 seçimlerinde belki konuşulabilir diye düşünüyorum.
Evet, 2015'e kadar dayanılabilirse bir de öyle bir durum var. Çünkü mesela bu ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı veriler vardı. Deniliyordu ki bu veriler üzerinden yapılan analizde geçen yıl, yani 2014 yılında Türkiye genelinde yerleşik ve yerleşik olmayan hane halklarının yaptığı harcamalar bir önceki yıla göre %9,1'lik bir artışla 1 trilyon 275 milyar lirayı bulmuş. Bunun temeli geçtiğimiz senede dile getirildiği gibi hem Merkez Bankası tarafından hem de Ali Babacan tarafından dile getirildiği gibi yaşanmakta olan iklim olayları üzerinden okundu. Mesela tarımsal üretimde kuraklık, don ve dolu gibi olaylar doğa olayları olarak nitelendiriliyor burada ama felaketler olarak da görebiliriz belki de. Bu sebeplerden ötürü tarımsal üretimin zarar görmesi sonucu artan işlenmemiş meyve, sebze fiyatları hane bütçesinden gıdaya aktarılan payı da yükseltmiş. Bu anlatılıyor. Yani şu anda zaten dışarı çıkıp bir meyve, sebze ya da gündelik tüketiminiz için para harcamaya kalktığınız zaman bu durumun net bir şekilde etkisini görebilmeniz mümkün. Ama bu bağlantıyı seçim bildirgelerinde ya da söylemde görebilmek mümkün mü? Evet, orası biraz karışık sizin de dediğiniz gibi.
Bu seçim bildirgeleriyle ilgili şöyle de bir şey daha var. Şimdi nasıl hani bağlantı kurmuyorlarsa bir de tam tersini söyleme durumu da var. Mesela CHP'nin bildirgesine bakarsanız CHP bütün diğer partilerle kıyaslandığında sera gazı azaltım hedefi ilan edeceklerini söyleyen tek parti programı. Yani bu açıdan şeyini teslim etmek lazım. Diğer hiçbir partide, AKP dahil olmak üzere bir sera gazı azaltımından bahsedilmiyor. CHP programı azaltım diyor ama bir sayfa ileriye gidip enerji politikalarını okuduğunuz zaman yerli lignitlerin, şöyle bir cümle var, lignit kaynaklarımızın öncelikle enerji, elektrik enerjisi amaçlı değerlendirilmesini sağlayacağız diyor ve çeşitli yerlerde de kömüre bir teşvik, yani yerli kömür üretimine bir teşvik getirileceğinden bahsediyor. Şimdi bir yandan sera gazı azaltımı sağlarken, yani veya bunu hedeflerken bir yandan yerli kömür kaynaklarını elektrik enerjisi için kullanmak olacak bir şey değil. Yani bunu yani birazcık iklim politikasının en temel şeyini bilen bilir.
Herhangi bir mantığı
bir mantığı yok. Dolayısıyla burada yani AK Parti'nin programı da en az bu kadar tutarsız. Yani orada da iklim değişikliğiyle ilgili bir sürü şey var. Biz Kyoto'yu biz imzaladık gibi şeylerle başlıyorlar en azından mesela. Ama şey için verdikleri, kömür için verdikleri hedef çok yüksek. Şimdi rakam önümde değil ama çok yüksek bir kömür hedefinden bahsediyorlar. Yani mevcut yerli kömür, onlarda da yani bütün partilerde bir yerli kömür, yerli kaynak saplantısı var
yerli
bir kere.
Yerli malı, yurdun malı.
İnanılmaz. Yani çünkü bu mesele iklimden çok enerji bağımsızlığı üzerinden okunduğu için hepsi, yani bütün partiler, bir tek HDP'de yok o galiba, yerli lafı. Bütün partiler bir yerli enerji kaynağına takmış durumda. Ama işte AK Parti bu şeyi yerli kömürden üretilecek enerji, elektrik enerjisini iki katına çıkarmak gibi mesela inanılmaz yüksek bir hedeften bahsediyor.
Ben buna minicik de bir şey ilave edeyim. Yani bu sübvansiyonlardan söz ediyoruz ya, çok büyük, yani inanılmaz miktarda destek, devlet destekleri, teşvikler filan. En kirli olan kömüre en çok yapılan destekten bahsediyoruz ve yani hem iki, yani Yoğust'un da söylediği çok önemli bir şey var. Yalnız iklim meselesi değil. Aynı zamanda da işte tıpkı Çin'de görüldüğü gibi
hava kirliliği,
kirliliğinin muazzam bir faktör olarak devreye girmesi ve bunun yol açacağı hastane sağlık harcamalarının altından kalkılamayacağına da işaret ediyor ki çok bence haklı, önemli
bu
bir şey.
Bu şeye de bir cümleyle değinirsek, CHP'nin son ilan ettiği bu Merkez Türkiye projesi ya da Mega Kent Kurma projesi de temel mantık olarak, yani içeriğinin ayrıntılarını bir yana bırakırsanız, yani bir iklim dostu kent olup olmaması bir yana, yani o yeni kurulacak kent iklim dostu bir kent olabilir örneğin, ama o kentin kurulma nedeninin kendisi küresel ticareti arttırmayı hedefleyen bir mantık. Yani küresel işte bütün verilen örnekler, Çin'den buraya mal gelecek, buradan Bakü'ye gidecek falan filan. Yani bu bakış açısı, bu vizyonun kendisi zaten iklim politikalarının temelinde çelişiyor. Dolayısıyla nasıl bir bir taşımacılık, bir lojistik projesi kuracaksınız ve bu iklim dostu olacak mesela. Evet. Böyle bir şey zaten mümkün değil.
Ama işte orada şöyle bir şey var. Yani bu mega kent ya da Merkez Türkiye projesinde ben de katılmıştım. IBM'in mesela küreselleşme üzerine çalışmaları var. Ve 2030 yılında küreselleşmenin kentleşme olacağı söyleniyor. Yani 2030 yıllarına geldiğimiz zaman artık biz kentli bir küreselleşmede yaşayacağız. O yüzden de burada CHP'nin şöyle bir doğru tarafı var. Yani bugüne de baktığımız zaman, geleceğe de baktığımız zaman kent odaklı bakmamız gerekiyor. Tabii kent odaklı baktığımız zaman başka bir yer, tarım değil, tarımdan kente geçiş değil, kentle birlikte olan bir vizyonumuz olması gerekiyor. Fakat bence eksik olan ve önemli olan, kentleşme arttıkça iklim değişikliğiyle ilgili sorunların sonuçları çok daha kompleksleşiyor, çok daha katmanlaşıyor. Bunun çok iyi yönetilmesi lazım. Yani tarımsal bir alandaki iklim değişikliğini yönetmek ile kentsel bir alandaki iklim değişikliğini yönetmek aynı şey değil. O yüzden de bence mega kent gibi kent temelli projelerin iklim değişikliğini, mesela bunu Almanya'da yapılan çalışmalardan biliyoruz. Bizim İstanbul Politikalar Merkezi içinde yapılan çalışmalardan da biliyoruz. Yani kent olduğu zaman siz muhakkak iklim politikasını onun merkezine oturtmanız lazım.
Mecbursunuz.
Yani çünkü orada çok daha, yani bütün bu yaratıcı kent, akıllı kent, bütün bu kavramların nedeni kentin yönetimi çok daha kompleks, çok daha karmaşık. Ve kente vurulduğu zaman sorunlar, onlarla artık self-sufficient, yani kendinize yeterli bir yapıdan çıktığınız için ve bir kent mekanında, yani tarımın daha geriye gittiği. Şimdi lojistik, hizmet, değil mi? Ticaret üzerine kurulu bir mega kent bu. Ama böyle bir durumda iklim değişikliği buna vurursa o zaman çok daha kötü vuracak. Yani tarıma vurduğundan çok daha, yönetimi çok daha zor olacak. O yüzden bana şaşırtıcı gelen işte o. Yani hem bu seçimlerde, hem G20 Paris zirvesine giderken, hem de geleceğe dönük vizyonlarda kent merkezi oturtulurken iklim değişikliği bunun tamamıyla dışında, sanki bununla ilgili değilmiş gibi.
Talep yok diye mi? Yani seçmen bu talep da, etmiyor diye mi düşünüyorlar?
Burada bence iki türlü düşünüyorlar. Birincisi, bunu hakikaten bu ekonomiyle iklim değişikliği arasındaki bu ilişkiyi çok iyi irdelemek ve çok sağlam eleştirmek lazım. Çünkü hakikaten sadece AK Parti değil, diğer partiler de kömürcü. Yani tabii. Bu seçim bize onu gösterdi. Evet. Fakat öbür taraftan da senin söylediğin gibi, yani kömüre bu aşırı yatırım ile sera gazlarını indirme arasında tamamıyla ters bir korelasyon var. O yüzden yani bu şeyi çok daha dikkatli bizim incelememiz gerekiyor.
Yani HDP'nin programında bile tam bir kömür eleştirisi yok. Hatta hiç bahsedilmiyor. Evet. Sadece termik santraller, hidroelektrik santraller ve nükleer santrallara bir koşula bağlı olarak karşı çıkılıyor. O da enteresan. Yani sermaye amaçlı olarak yapılma koşulu getirilerek karşı çıkılıyor. Böyle yapılmadığında ne olacağına dair bir açıklık yok ama programda.
Evet, yani iyi de öldürelim, hakkını verelim. Şöyle bir durum da var. İklim için ben de varım. Bizim Özgecan'la beraber parçası olduğumuz kampanyanın bir çağrısı vardı geçtiğimiz haftalarda yapılan. Tüm siyasi parti ve bağımsız milletvekili adaylarına manifestonun imzacısı olması çağrısı yapıldı. Buna cevap veren ilk parti CHP oldu. Evet. CHP İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, İstanbul milletvekili adayları iklim değişikliğine karşı bu hazırlanan manifestonun altına imza attılar. Etkinlikte konuşanlar vardı. Sezgin Tanrıkulu, Şafak Pavey, Ercan Karakaş, Gürsel Tekin, Murat Karayalçın gibi. Onların da düzenlediği ufak bir basın toplantısı oldu. Orada bu manifesto da imzaladı. Bu çağrı diğer siyasi partiler için de halen geçerli, halen açık. Bir de vaktimizin sonuna geldik. Bir de ekleme ve duyuru yapmam lazım. Bu cumartesi günü iklim forumu, yapmayı planladığımız iklim forumu öncesinde birinci hazırlık toplantısı için bir araya geliyoruz. 30 Mayıs'ta saat 13 ve 18 tarihli saatleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Kuluçka Merkezi'nde toplanıyoruz.
Santral İstanbul'da.
Santral İstanbul'da.
Santral İstanbul'da saat 1'de öğleyin.
Açılış konuşmalarında müşterek dostumuz Ömer Madra ve Profesör Doktor Raşit Tükel yapacaklar. Ardından 350 Org'un Küresel Organizasyon Direktörü Samantha Bailey konuşacak ve son durumu bizlerle paylaşacak. Hepinizi aynı şekilde orada da görmek ve beraber bu hareketin nereye evrileceğini konuşmak isteriz. Bu haftanın da sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz.
Çok kısa sürdü ama önümüzdeki haftalarda da muhtemelen konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.
İklim için.
Paris zirvesine doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi.
Hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Murat Can Tombil.
Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator girişiminin katkılarıyla.